أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربimizin huzurunda, gönderdiği kitabın huzurunda diz çökmüş, gönlümüzü, benliğimizi, kendimizi önüne koymuş, teslimiyet makamında Müslümanlık için En'am suresiyle beraberiz. 71. ayette Allah peygamberimize, söyle onlara, ne mutlak fayda vermeye, ne kesin zarar vermeye muktedir olmayan Allah'ın berisinde varlıklara dua edeceğim, öyle mi? Böyle demesi istenir peygamberimizden. O zaman ve nuraddu ala aqabina ba'de iz hedana Allah. Ben Allah beni hidayet etmişken, Allah bize hidayetini lütfetmişken döner geriye eski şirkimize, küfrümüze, öyle mi? Öyle olmaz mıyız? Şeytan peşi sıra takılıp giden, yeryüzünde şaşkın, hayran dolaşıp duran, oysa dostları ona gel hidayete dedikleri halde bunu dinlemeyen insanlar gibi mi olalım? Söyle onlara diyor tekrar Allah. İnne hüdallahu vel huda. Hidayet, o sadece yine Allah'a ait olandır. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah'tan başkası hidayete yetkili değildir. Yol göstermeye yetkili sadece Allah'tır. Yine peygamberimizin sözünün devamı, söyleyeceği sözün devamı, ayette peygambere emredilecek sözün devamı ve ümirna linüslime li rabbil alemin. Hidayetin Allah'a ait olduğu gerçeğini haykıracak peygamberimiz, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslimiyetle emrolunduğu gerçeğini ortaya koyacak. Bir de ve en akimussala, namazı ikame etmekle görevli olduğunu beyan edecek. Emrin bir bölümü de bu. Vettakû, takvalı olun diyecek. Allah'a karşı gelmekten sakının, korkun, çekinin. Ve huvellezî ileyhi tuhşarûn. Çünkü sonunda varıp huzurunda toplanacağınız işte o Allah'tır. Bu emirleri unutmadan konuya devam ediyoruz. Allah ki, 73. ayet, bütün gökler ve yeryüzünü hak ortaya çıksın, hakikat anlaşılsın diye yaratmıştır. Gökler boşa değil, yer boşa değil, onlarla hak yaşansın, Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeği ve bizim ona kul köle olmamız gerçeği ortaya konulsun diye var kılınmıştır gökler ve yer. Bir gün gelecek, Allah ol diyecek ve her şey olacak. Onun sözü haktır, mülk onundur, sura üfürüldüğü gün, o her şeyi, gaybı da bilir, şehadeti de, hakim ve habir olan da odur dedikten sonra, bunları şahsında toplayan özel bir örnek olarak İbrahim Aleyhisselam'dan söz edildi 74 ve devamında. Evet, peygamberin dediklerini şahsında yaşayan birisiydi. Hidayetin Allah'a ait olduğunu baştan haykırıyordu. Allah'tan başka hidayete yetkili kimse yoktu elbette. Ne ay, ne güneş, ne yıldızlar, ne benzerleri, ne diğerleri, ne birleri, ne göklerdekiler, ne yerdekiler, ne gök ve yer, ne aydınlık, ne karanlık. Hidayete yetkili değildi, sadece yetkili Allah'tı. İşte bu Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmak zorundaydık. Yani bırakın onların hidayete yetkili olması, tanrısal özellikler taşıması. Semavat ve arzdakilerin hepsinin de Rabbi Allah'tı. Benim de Rabbim O olacak diye ben bu teslimiyeti ortaya koyacaktım. Böyle bir emir vardı bana peygamberim şahsında. Bunu daha önce, kendi döneminde, kendi şahsında İbrahim Aleyhisselam bir güzel yaşamıştı. Namazı ikame etmekle görevliydik. Yani Allah'la irtibat halinde olacaktık. Bütün bedeni programımızı ve de bireysel yaşantımızı Allah'a ait kılacaktık. Namaz ile bunu simgeleyecek özel ortaya koyacaktık. Dahası namaz, zamanı Allah'ın karışmasının özel sembolüydü. Biz namazı ikame edecek, var kılacak, ayakta tutacaktık. Yıkılmayacaktı dinimizin direği. Takvalı davranacaktık. Bütün bunlarda bir örnek kul olarak İbrahim Aleyhisselam'ı görüyorduk. Çıkıyordu babasının karşısına. Kavmiyle babası aynı çizgideydi. Diyordu ki onlara, ben sizi, seni ve kavmini açık, net, apaçık, öyle uzun uzadıya araştırmaya falan gerek kalmadan anlaşılır bir sapıklık üzere görüyorum. Nedir bu yaptığınız? Yani şu asnam dediğiniz, şu sanemler, şu putlar, şu sizin kendi elleriyle, ellerinizle yontup şekil verdiğiniz ilahlar dediğiniz şeyler nereden çıktı? Bu putlar nereden ilah oldu? Bunları nasıl da ilah ediniyorsunuz? Çünkü Allah İbrahim Aleyhisselam'a bütün gökler ve yeryüzünün, mülkünün, melekutunun ne olduğunu anlatmış, öğretmiş. Böylece o yakin sahibi olmuştu. Ciddi, bütün benliğiyle bütünleşen bir iman sahibi olmuştu. Bunu kendinde saklamayacaktı elbette. O peygamberdi, o haberciydi, o elçiydi. O Allah'tan gerçeklik bilgisini almış ve toplumuna yansıtmakla mükellef olmuştu. İşte dedi bir yıldız, deyin ki, hadi öyle kabul edin Rabbim olsun. Olur mu öyle şey? İşte batıyor. Sever miyim ben? Vatanlar Rabbim olur mu benim? Sizin nasıl oluyor? Zaten acıkınca yediğiniz helvadan putlarınız var değil mi diyordu sanki bu ayet bütün insanlara. Evet, insanlar put yapıyorlardı kendi elleriyle. Sonra o put eğer kendi dünyalarının acıkmasının karşısına duruyorsa, yani acıkan insanların karşısında duran bu putsa, o zaman o putu yiyip bitiriyorlardı. Veya yola çıkıyorlardı, bir taş buluyorlardı çok güzel fevkalade diye onları, o taşları, taşı yanlarına alıyorlardı, heybelerine, torbalarına. Daha güzelini bulduk iddiasıyla onu atıp bir başkasını yanlarında taşımaya başlıyorlardı. Devenin sütünü sağıyorlardı kuma, ondan şekil veriyorlardı, kendilerince bir put şekli, ona tanrı diye tapmaya yelteniyorlardı. Ya da kendilerince nice yıldızlar doğuruyorlardı. Nice aylar, nice güneşler çıkıyordu piyasaya. Hepsini gölgede bırakacak nitelikte olabilirdi en son çıkan diğerlerine göre. Ama bir başkası gelecekti. Çünkü hepsi batıyordu. Yıldız sevgiye layık olur muydu? Batıyordu çünkü. Tanrı olabilir miydi? Ay içinde aynısını söyledi. Bu mu? Yani bu daha parlak. Bu Tanrı olur mu? Eğer Rabbim bana hidayet etmese, hidayet Allah'ın hidayeti olmasa, Rabbim bu işleri bana öğretmese, melekutu semavati vel ard nedir ben Rabbimden bilmeseydim, nereden bilecektim? Ben de sizin gibi olurdum. Yani alemlerin Rabbına teslimiyet emdim olmasaydı, hidayetin Allah'a ait olduğu bilgisi bana verilmeseydi, Rabbim bana bu işleri öğretmeseydi, ben de لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ kesinlikle bu sapık, bu dalaletteki kavim gibi olurdum. Elbette Allah bize öğretmeseydi biz de öyle olmaz mıydık? Güneş konusunda da aynı fikirlerini ortaya koyuyordu İbrahim Aleyhisselam. Bu mu? Daha parlak, daha büyük öyle mi? Ne fark eder? O da batmıyor mu? O da bitmiyor mu? Onu da var kılan yok mu? Onu da yok edecek biri yok mu? Öyleyse, ey kavmim ben sizin ortaklı düşüncelerinizden, ben sizin şirkinizden, ben sizin tanrılarınızdan, ben sizin tanrıcı düşüncelerinizden uzağım. Beriyim, ben farklıyım, ak ve pak durumdayım. İnni veccehtu veciye lillezî fatara semâvati vel arda hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Ben kendimi, ben yüzümü, ben benliğimi, ben kendiliğimi, kendimi kendim eden bütün özelliklerimi, bütün gökler ve yeryüzünü yaratan Allah'a, Rabbul Alemin olan Allah'a tertemiz ve pak olarak arz etmişim, döndürmüşüm, çevirmişim. Ve ben müşriklerden de değilim. Tuttu kavmi onunla mücadeleye başladı. Yani dediler. Olmaz dediler. Ama dediler. Bir tek ilah. Olur mu öyle şey? Bizim 360 tane veya her aya bir tane, her haftaya bir tane tanrımız var. Her haftamızı onunla düzenlediğimiz tanrısal özellikli varlıklar peşinde koşuyoruz. Sen hepsini ortadan kaldıracak bir tanesiyle bütün evreni idare edeceksin öyle mi? Bütün evreni, varlıkları, alemleri düzenleyen bir Rab'dan, bir ilahtan söz ediyorsun öyle mi gibi? Dedi ki, Allah bana bunu anlatacak ve siz o konuda benimle tartışacaksınız. Geçin oradan. Sonra neden korkacakmışım sizin bu yaptıklarınızdan, bu tanrılarınızdan, bu dediklerinizden? Ama Allah'ın izin verdiği korkular hariç. Çünkü Rabbim her şeyi en bilen, her şeyi ilmiyle kuşatandır. Hiç düşünmez misiniz? Tezekkür etmeyecek misiniz? Gündeme almayacak mısınız bu dediklerimi? Sonra niye korkacakmışım? Nasıl da korkayım? Siz korkmuyorsunuz ya. Allah'ı ortaklı düşünürken, Allah size bir delil vermemişken, bir sulta, bir otorite, bir güç tanımamışken size, siz korkmuyorsunuz Allah'tan da ben neden sizin tanrılarınızdan korkacağım? Söyleyin. Bu iki gruptan hangisi daha güvene layık? Eman ve emniyet konusunda hangisi daha haklı? Eğer ciddiyseniz söyleyin. Ama bilin, durun ben söyleyeyim diyor sanki Allah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. İman edenler ama salt iman edenler. Karışıksız, katışıksız, eğri büğrü olmaksızın, buruşuksuz. Yani ona zulmü karıştırmadan, zulümle ilgisiz, zulümle irtibatsız, zulüm ki şirktir, zulüm küfürdür, zulüm küfrün gereği olarak yapılırsa eğer, işte imana karışınca imandan insan imanını kaybedecektir o zaman. O zaman bu insanlar emni emana, imana daha layık, buna daha hak sahibidir. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Hidayeti bulanlar da bunlardır. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. 83. ayet. İşte bütün bu deliller bizim İbrahim'e kavmine karşı kullansın diye verdiğimiz delillerdi diyor Allah. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ. Biz dilediğimizi derece derece yükseltiriz. İşte İbrahim ve toplumu, işte onunla beraber kavmine karşı biz sizin şirkinizden, küfrünüzden beriyiz diyenler ve diğerlerine karşı dereceleri derece derece yükselenler. Peygamberler ve onlarla beraber olanlar. İnne rabbeke hakimun alim. Çünkü Rabbin hakimdir, alimdir. Ne dediğini bilir, yerli yerince bilir, hüküm sahibidir, hikmet sahibidir, hakimiyet sahibidir, etkin ve egemendir. Onunla beraber olanlar mutlaka galiptir. Ama galibiyeti, zaferi dünya piyasasında, dünya platformunda değerlendirmeyin. Çünkü Allah'ın yasasına göre galibiyet sonunda Allah'la beraber cennette olabilmektir. Alimun, Allah her şeyi bilendir. Ne diyeceğini, kimi nasıl imtihan edeceğini, dini nasıl anlatacağını, anlatılacağını, kimi bu konuda görevlendireceğini, neyle razı olacağını, hülasa her şeyi en bilen, tam bilen, mükemmel bilendir Allah. وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Allah, İbrahim Aleyhisselam'a İshak'ı lütfetti. Sare annemizden, yıllarca çocuğu olmamıştı. Hatta Hacer annemizi, kocası İbrahim'e hediye eden de Sare annemizdi. Ondan bir İsmail diye oğlu da olmuştu da, daha sonra Allah Sare annemize İshak diye bir oğul müjdelemişti. İşte, وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ, ona vehbedildi, lütfedildi. Onun da oğlu Yakup. Aileye bakın. Baba İbrahim. Oğul bir İsmail, diğeri İshak. İshak'ın oğlu Yakup. Onun da oğlu Yusuf. Yusuf Aleyhisselam'ı düşünebiliyor musunuz? Nesep olarak, soy olarak, şecere olarak insanlığın en şereflisi. Kendisi peygamber, babası peygamber, babası peygamber, babası peygamber. Peygamber oğlu, peygamber oğlu peygamber. Üstelik babasının dedesi Allah'ın halili olan İbrahim Aleyhisselam. Tanışacağımız, tanıyacağımız ailelerin başında gelir diyebiliriz değil mi? Elbette. Yani İshak Aleyhisselam, sonra onun oğlu olarak İbrahim Aleyhisselam'ın torunu Yakup Aleyhisselam'ın soyuna Yakup oğulları, yani İsrail oğulları diyoruz ki Kur'an'da adı geçen nice peygamberler bu sülaleden gelmiş. Biz onları yakın tanısak. Yani Musa Harun'u ile, Davud Süleyman'ı ile, Zekeriya, Yahya, İsa'sı ile bu aileden nice peygamberler gelmiş, onları yakın tanısak. Onlar bizim dostumuz, aile dostumuz olmalılar. Her gün birini ya da birkaçını ailemize çağırsak, şöyle ana baba çoluk çocuk otururken onlarla görüşsek, konuşsak, onları dinlesek, onlarla beraber olsak, peygamber kıssaları diyebilirsiniz adına. Küllen hedeyna, hepsi hidayet üzereler. Hepsi Allah'ın hidayetini tanımışlar. Ve Nuhan hedeyna min kablu. Daha önce bunlardan önce ilk defa bunlar bulmamış hidayeti. Nuh Aleyhisselam da öyle. O da hidayet üzere. Ve min zürriyetihi. Onun soyundan, yani İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan Davud'a ve Süleyman'a ve Eyyub'a ve Yusuf'a ve Musa ve Harun. İşte bu peygamberler. Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun. Belki kronolojik sıra Kur'an-ı Kerim'de dikkate alınmadığını bir kere daha görüyoruz bu ayetle. Evet, Davud Süleyman'ın babası. Süleyman ondan sonra zikredilmiş, onun oğlu. Ama Eyüp, peki ya Yusuf'un daha önce yaşadığını biliyoruz. Çünkü Davud'dan önce yaşamalıydı. Hatta Musa ve Harun da öyle, onlar da önce yaşadılar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim olayları tarihi sıraya göre nakletmesi gerekmez. Böyle sıralanmasında bir başka hikmet vardır der ve öylece boyun bükeriz. Çünkü İnne rabbeke hakimun alim. Peygamberleri, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen bu peygamberleri nasıl sıralayacağını Allah en iyi bilendir ve bu konuda hikmet sahibidir. Öylece sıralıyoruz. Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun. Peki Musa'nın ve Harun'un Davud ve Süleyman'dan önce geldiğini Kur'an'dan mı biliyoruz? Evet. Yusuf Aleyhisselam'ın daha önce geldiğini de biliyor muyuz? Ona da evet. Ama burada böyle sıralanmış. وَكَذَٰلِكَ نَزِّلْ مُحْسِنِينَ Allah ihsan sahibi olanları Allah'ın huzurunda olma bilinciyle, Allah'ın bizi görüp durduğuna inanan ama biz onu görmesek de o bizi görür diyen böyle bir bilinçle hareket eden bu peygamberleri Allah böyle mükafatlandırır. Nasıl? Peygamberlikle, nimetlerin, ikramların, ihsanların en büyüğüyle. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Dahası bir de bunlar var onun soyundan. Demek ki Zekeriya, Yahya ve İsa onlar da bir ailenin çocukları. İmran ailesi diyoruz buna Kur'an tabiriyle. Bir de İlyas. Küllü mine salihin. Hepsi inancın gereği bir hayatın insanıdır. Hepsi salihtir bunların. Ve İsmail'e وَالْيَسَعَى وَيُونُسَ وَلُوْتَى Lut Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni olduğunu biliyoruz. Diğerleri de onun soyundan anlıyoruz. Peki ya bunlar? كُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ Evrende en yüce varlıklar, dönemlerinde en büyük insanlar, bütün insanlık tarihinde en yüce makamda, kulluk makamında kullukları tasdik olunmuş Allah'ın sevgili kulları, peygamberler. وَمِنْ آبَائِهِمْ Bunların babalarından. Ve zürriyatihim ve çocuklarından, bir de ve ihvanihim kardeşlerinden de veştebeynahum ve hedeynahum ila sıratı müstakim. Yine dost doğru yola hidayet edilmiş, seçkin kılınmış niceleri vardır. Yani sadece burada sayılanlar kadar değil. Burada peygamberlerden bir demet isim olarak arka arkaya zikredilmiş, belki de peygamber isimlerinin en çok zikredildiği alan olarak Kur'an'da bu bölüm karşımıza çıkıyor. Bir anlamda peygamberlik mantığı, peygamberlik stratejisi, peygamberlik statüsü burada daha bir net karşımıza çıkıyor. Dinliyoruz. Zalike hüdallah. İşte bu Allah'ın hidayeti. Allah bunlara hidayetini lütfetmiş. Onlar bilir Allah'ın hidayetini. Ya da Allah'ın hidayeti bunlarla bilinir. Yehdi bihi men yeşâ'u min ibâdih. Kullarından dilediğine bu hidayeti lütfeder Allah. Kullarından dilediğini bu hidayete lütfeder. Yani cennet yolunun tarifini ancak bunlardan öğrenebiliriz. Öyleyse bir insan otursa, şöyle sandalyasına masasına otursa isterse, alsa iki elinin ortasına kafatasını, sıksa gücü yettiğince, hatta mümkün olsa kafatası kemiği erise, cıvık cıvık beyni eline gelse, sonra bir avuç aldığı, avucuyla alıp gözünün önüne getirdiği beynine bakınca içi tiksinse, tükürse, atsa bir kenara, yani bunlar mümkün olsa, kafasını çatlatsa, patlasa, ne yapacağını şaşırsa, bütün bir insanlığı, bütün bir evreni yardıma çağırsa Allah'tan başka, kim gelirse gelse, cennet yolunu bulmaya çalışsa, hayır, zalike hüdallah, yehdi bihi men yeşâ'u min ibâdi. Başka çare yok. Ancak bu peygamberlerle bulunur hidayet. İçinde yaşadığınız toplumsal yapı, inkarın, küfrün, isyanın, ısrarının doruk noktada örneğini mi sergiliyor? Yani Nuh kavmi gibi mi? O zaman o ortamda ne yapacaksınız? Yani hidayeti nasıl mı bulacaksınız? Hazreti Nuh'u örnek alarak, bıkmadan, usanmadan devam. Hatta içinde bulunduğunuz yapının bir başka yapısal özelliğinden söz edelim. Her şeye rağmen toplum eğer peygamberlerin sözünü dinlememek için kendi kendilerine yücelttikleri kimi insanların gölgesine sığınır, onları siper eder peygamberleri dinlememeye çalışıyorlarsa, yani Nuh kavminde olduğu gibi Ved, Süva, Yavuk, Yavuz ve Nesir gibi salih insanları putlaştırıp onların arkasına gizlenerek hayır Nuh seni dinlemiyoruz, biz daha salih, daha ciddi, daha hoca, daha büyük, daha yüce, daha alim kişiler peşinde, daha faziletli kişiler peşinde cennet bulacağız diyorlarsa biz cennet yolunu nasıl bulacağız böyle bir toplumda mı diyorsunuz? Hazreti Nuh'u taklit ederek, peşinde giderek, çünkü hidayet ona Allah'ın lütfettiğidir ve ben onunla hidayeti tanıyacağım.
Peki ya İbrahim'inki? Ateşe atılmak pahasına mı? Oğlunu kurban etmek pahasına mı? Hangi imtihanından söz ediyorsunuz? İbrahim aleyhisselamla beraberliğimiz bizi elbette hidayete lütfedecek, götürecek, Allah'ın hidayetiyle buluşturacaktır. Ya Musa ile Harun, ya Yusuf aleyhisselamın çektikleri, ya Davut ve Süleyman gibi imtihan konumundaysak, bir elimiz yağda bir elimiz balda gibi, dünya platformunda her çeşit saltanatın sahibi durumunda olsak, cenneti kaybetme, aman dünyam gitsin gitmesin, benim için önemli olan cennettir diyorsak, o zaman cennet için ben Süleyman aleyhisselamı, Davut aleyhisselamı örnek alacağım, hidayeti onlarla bulacağım elbette ve diğer peygamberler. ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ مَنْ يَشَٰى İşte Allah'ın hidayeti. Allah böylece kullarından dilediğine lütfetmiştir onu. Hidayeti erdirmiştir kullarını. İşte hidayeti eren bu peygamber kullar. وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlar bile, bu hidayeti erenler bile eğer Allah'ı ortaklı düşünürlerse ya da bunca peygambere rağmen insanlar Allah'ı ortaklı düşünürlerse bütün amelleri boşa gidecek, yok olacak, geçersiz kılınacaktır. اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ Bu sayılanlar kendilerine kitap verilenlerdir. Başka وَالْحُكْمَ Hüküm. Bir de وَالنُّبُوَّةَ Peygamberlik verilen insanlardır. فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا اُولَٰئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ Buna rağmen eğer onlar inkar edilirse, buna rağmen eğer onlar küfredilir, yok sayılırsa, Allah'ın ihtiyacı mı var? Onları yok sayar, Allah da onları yok eder ve onları inkar etmeyen birilerini var kılar elbette. Demek ki Allah, bu sayılan peygamberlere, bu sayılan insanlara, yani İbrahim, İshak ve Yakup, Nuh, Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elesa, Yunus ve Lut adı vererek zikrettiği bu hidayete erenleri şöyle tanıtıyor bir de. Ben onlara kitap vermişim. Bir de hüküm, bir de nübüvvet. Hayata karışma yetkisi vermiş Allah. Peygamberlik görevi vermiş. Allah'tan habercilik görevi, elçilik görevi vermiş. Bir de kitap vermiştir Allah bunlara. Önceki bilgilerimizle biraz çatıştı mı dersiniz? Siz de öyle biliyor muydunuz? Ben şahsen yıllarca öyle öğrenmiştim bu ayetten önce. Allah sayfalar halinde 4 büyük mecmua olarak yani yekün tutacak biçimde de daha büyük çapta da 4 tane kitap göndermiştir. Siz belki böyle bir ifadeyle öğrenmediniz. Yani yaygın şekliyle söyleyelim 100 sayfa ve 4 kitap. Ama o 100 sayfanın 50 tanesi bir peygambere, 30'u da bir peygambere etti 2 peygamber, 10 tanesi bir peygambere, 10'u da bir peygambere etti 4 peygamber. Yani o 100 sayfa 4 peygambere verildiğine göre onu da 4 sayıyorum. İşte 4 tane sayfa peygamberi, 4 tane de kitap peygamberi olarak kendilerine kitap ve sayfa yani kitap verilen peygamberler 8 tane biliyordu. Ama burada sayılanlar 8'den çok. Acaba bu verilen kitap nola ki? Nasıl bir kitap verildi de Allah hem kitap verdim diyor, hem de Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiğimiz kadarıyla 8 tane olacakken bu kadar peygamber sayılıyor. Ben böyle düşünürken Araf suresi 196. ayet aklıma geldi. İnne veliyyallahu'llezî nezzelel kitâb. Benim velim Allah'tır ki o kitabı indirendir. Ve huve yetevellas salihin, o salihlerin velisidir de. Buna göre Allah elbette kitap indirmiştir. Zaten kitabı indirmeden bana ne istediğini, ne ile razı olacağını, nelere gazap edeceğini, nasıl yaşarsan bana cennet, değilse cehennem hazırladığını ben nereden bilebilirdim? Öyleyse her bir veli aslında kitap yani istek ve arzular, hayatın projesi ve programı adına direktifler gönderendir de, Allah elbette kitap indirendir, kitap gönderendir. Elbette bu anlamda her peygamber, Allah'tan haber alan, yani bu haberleri topluma yansıtan, Allah'ın elçisi olma makamında olan ve bu elçilik göreviyle Allah'ın haberlerini topluma ileten kişi olarak hem Resul hem Nebi, yani hem elçi hem habercidir. İşte her peygambere bu anlamda kitaplar verilmiştir. Her peygamber kitapsız değildir. Kitabı vardır her peygamberin, ama bu kitapların 8 tane peygambere verileni yazılı veya yazıya geçirilen, diğerleri ise yazıya geçirilmeyen niteliktedir. Yani kitap yasadır, kitap yazgıdır. Belli bir yazı, bir kitap, bir kağıt veya bir nesne üzerinde yazıların olması gerekmez kitap olması için. Allah'ın değişmez kurallar göndermesi anlamına her bir peygambere kitap vermiştir Allah. İşte onun için Adem'in, İbrahim'in, İdris'in, Şid'in, Musa'nın, Davud'un, İsa'nın ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimizin kitapları vardır, ama diğer peygamberlerin de bu ayete göre elbette kitapları vardır. Yani bir önceki kitap bir sonraki peygambere de kitap olmuştur şeklinde anlamamız gerekmiyor. Çünkü her bir peygamber kendi kitabını kendi döneminde, yani Allah'tan aldığı yazgıları, yasaları kendi döneminde ümmetlerine elbette iletecekler. Çünkü öyle olmayan bir peygamber, yani Allah'tan mesaj almayan, Allah'tan bilgi almayan, Allah'tan yasa ve yazgı bilgisi almayan bir peygamber ve de bunu toplumuna yansıtmayan bir peygamber olmaz ki. Onun için bütün peygamberler kendilerine kitap verilen, hüküm, hikmet ve hakimiyet yetkisi verilen, yani karşı gelinmez bir etki ve egemenlik gücü verilen, bir de peygamberlik verilen, nübüvvet verilen, habercilik görevi verilen insanlardır. Ülâikellezîne hedallâh, bütün bu sayılanlar Allah'ın hidayeti erdirdiği insanlardır. Bunlar Allah'ın hidayeti üzeredir. Allah bunlara hidayet vermiştir. Bunlar cennet yolundadır. Bunlar cennet yolunu tarifle yetkilidir. Fe bihudâhu muhtedih, ey peygamber, sen de onların hidayetine uy. Onların hidayeti peşi sıra git. Peygamberimiz İbrahim gibi, Nuh gibi, İshak gibi, Yakup gibi, Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun gibi, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas gibi, yani burada sayılan bu kadar bunca peygamber gibi, İsmail gibi, Elyesa gibi, Yunus ve Lut gibi olmak durumundadır. Onların hidayeti peygamberi bağlar. Yani onlar nasıl hidayet üzere olmuşlarsa veya onlar hidayeti nasıl gündemde tutmuşlarsa veya onlar Allah'ın hidayetini nasıl yaşamışlarsa, bir başka şekliyle söyleyin, bir başka şekliyle ifade edin, ne derseniz deyin, Allah'ın hidayeti ve onlar nasıl bütünleşmişlerse, işte peygamberimize de aynı görev yükleniyor. Febihudâhu muhtedih, onlar gibi ol, onların hidayetine iktida et, uy ve onların peşi sıra git. Peygamberim uyacak ben de elbette. İçinde yaşadığım toplumsal düzen, Nuh kavmi gibi Hazreti Nuh'u, Ad kavmi gibi Hazreti Hud'u burada zikredilmese de, Semud kavmi gibi idiyse Hazreti Salih'i, Medyen ahalisi gibi Hazreti Şuayb'ı, Lut kavmi gibi Hazreti Lut'u, İsrail oğulları gibi ise Yakub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'u, Davud'u, Süleyman'ı, Zekeriya, Yahya, İsa'yı hep örnek alacak. Onların hidayetini kendime hidayet eyleyeceğim. Kul la es'alukum aleyhi ecra. Bütün bunlar karşılığında da ben kesinlikle ücret istemiyorum, ecir beklemiyorum de onlardan. Çünkü in huve illa zikra lil alemin. Çünkü bu gündem bütün evreni ilgilendirir. Bu bütün evrenin gündemidir, bu bir hatırlatmadır, bu bir öğüttür. Ancak bununla insanlar hidayet bulabilirler. Bu prensibe yeniden dönsek, acaba nasıl anlatsam? Yani bazen belki muhteva olarak kendimin hazmettiğini zannettiğim ama onu ifade edeceğimde kelimeleri böyle kaçışır bulduğum kimi konular var. Yani hangi kelimeye el atsam, dil atsam, gönül atsam, uzatsam, sanki onlar kaçıyorlar gibi gelir. قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Peygamberimize diyor ki Allah, bunun karşılığında sizden bir ücret istemiyorum, beklemiyorum de. Peygamberimiz böyle dedi, bir hayat böyle sürdü, Bir ömür böyle geçti. Bütün peygamberliğinde bu temel prensip vardı. Çünkü sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil, Hazreti Adem'den bu yana bütün peygamberler böyle dediler bu davanın sözcüsü olduklarında. Çünkü inanıyorum ki din anlatılacaksa ücret beklenmemelidir. Ne zaman ki bu iş yapılacağında ücret beklenerek yapılmış, mutlaka hezimet söz konusudur. En azından bereketsizlik söz konusudur ya da sonunda helak söz konusudur ya da hüsran söz konusudur. Yani ücret istememe prensibi nasıl anlatsak bunu? Bunu anlamış kabul etsem sizi diyorum, beceremiyorum. Üzerinde söz söylesem diyorum, nereden başlayacağım bilemiyorum. Gerçekten ne desek? Hadi yardımlaşalım beraber. Siz anlamaya, ben anlatmaya çalışalım. Allah da bize yardım edeceğine inanıyorum. Bir Müslüman, peygamberin bu misyonunu üstlenmeyi kendisine şeref bilecek ve karşılığında herkes bilir cennet bekleyecek. Yani karşında ne beklenir? Bir ücret beklenmez ki dünya planında. Tekrar edelim. Aynı fikri benzer kelimelerle ifade etmeye çalışayım. Sen, ben, bizim oğlan, kim olursa, halan, teyzen, amcan, dayın, arkadaşın, ahbabın, hacı, hoca, ilahiyatçı, diyanetçi, kim olursa olsun, yani ikinci kimliği önemli değil, bir Müslüman, Allah'ın kendisine lütuf olarak lütfettiği, ihsan olarak ihsan ettiği, yani nasıl söylerseniz işte öyle verdiği, İslam dinini öğrenme nimetini birilerine yansıtacak, kendi öğrendiğini birilerine de öğretecek. Bu öğretmenin karşılığında ne bekleyecek? Niye soruyorum ki bunu değil mi? Ne kadar basit. Elbette Allah'ın rızasını bekleyecek. Elbette cennet bekleyecek. Elbette cehennemden uzaklaşmak bekleyecek. Peki ama maalesef, ama yani dilim varmıyor olarak söylesem, fakat bugün bu yapılmıyor gibi, sanki dünya ve dünyalık olarak getirisi olmayan bir nimet öğretimi sanki yok gibi geliyor. Mutlaka insanlar bir şekliyle bunu dünya ve dünyalık getiriye tahvil etmeye çalışıyorlar. Mesela en azından kendinin öyle tanınmasını istiyorlar veya çay ikramına sebep olsun istiyorlar veya aferin denilmeye sebep olsun istiyorlar veya şöyle küçükten bir basitten bir hediyeleşme filan adı altında bir şeyler olsun isteyenler de var veya öyle yok ben bu işi ben meslek olarak yapıyorum yani ben pazarlama ederim diyenlere kadar bu işi uzatabilirsiniz. Her çeşidi var. 3 gün öyle değil, 3 yıl değil, 30 yıl değil, bir ömür emek çekeceksiniz evet ama karşılığında cennet var istemiyor musunuz? Fakat yani camide imamlık yapan arkadaşların bunun karşılığında maaş almalarını mı söz konusu ediyorum? Öyle değil dediğim. Yani adamı sağa gitme. Sola gitme, her gün bu camide namaz kılacaksın, başka çare yok. Temizliği sana ait, açılışı, kapanışı, sergileri, bürgileri. Hele bir de içeride çok antik eşyalar varsa onların korunması da sana ait. 3 kilidi birden arka arkaya ciddi kilitleyip bazen gece de bakacaksın ses seda varsa diye. Bu adama para vermeyeceksin, ver canım. Öyle değil dediğim. Öyle bir endişem yok. Yani ben birilerini tenkit etmiyorum. Yani birilerinin bir yerde görevleri değil dediğim. Ama hani şu... Allah lillah için olması gereken bizim dinle beraberliğimiz var ya onu söz konusu ediyorum. Efendim öğretmenlik yapıyor birileri de la ilahe illallah öğretip karşında maaş alıyorlar. O değil anlatmaya çalıştığım. Hadi diyelim yapsınlar. Çünkü ekmek parası için bir yerlerde çalışacaklarken o mesai saatlerinin tümünü bu işe sarf ettikleri gerekçeleriyle insanlar maaşlarını meşru kabul edecekler. Ya ben onun tartışma içinde değilim. Öyle bir derdim de yok. Ya ne? Onu yapsın o yapanlar. İmam da camide namazını kıldırsın. Ama bir başkası da diyanetçi, bir başkası da ilahiyatçı olsun. Bir başka özel kurslar verenler o kurslarına da devam etsinler. Ama hani biz Müslüman olarak, Müslüman olduğumuz için görevlerimiz vardı ya. Peygamber şahsında tekrar örnekleyelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yapıyordu? Allah'tan gelen, Cebrail'le gelen vahyi bir, okuyordu. İki, kendisine mal ediyor, inanıyor, benimsiyordu, iman ediyordu. 3. O iman ettiği ayetlerle amel ediyor, hayatını onunla düzenliyordu. 4. Bu ayetleri başkalarına duyuruyor, onları haberdar ediyordu. Ve 5. Onların uygulaması için uğraşıyordu. Hani şu 4 ve 5. maddede sıralanan peygamber örnekliğimiz olacaktı ya, peygamberi örnek almamız. Ne dersiniz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle O tür bir beraberlikte, o tür bir birleşmede biz neredeyiz? Ne kadar gerilerde olduğumuzu biliyoruz değil mi? Yoksa ücret mi bekliyoruz dünya planında? Mesela, evet ama sen hocasın, yaparsın ve fakat ben ayakkabıcıyım, yapamam ki diyenler hoca denilmesini mi bekliyorlar kendilerine? Evet ama sen maaş alıyorsun, anlatıyorsun, maaşın dışında hani hiç anlatmıyorsun ki diye onlar da dert yanıyorlar ya birbirlerine. Evet tamam ama sen camimizde imamsın, tabi sen yapacaksın ama ben yani bir çırak, bir kalfa durumundayım, ben yapamam ki diyenler ne bekliyorlar acaba? Yani kendilerine ne tür sosyal ücret, ekonomik ücret, siyasal ücret bekleyenler mi var dersiniz? Oysa bu din ücret karşılığı anlatılmaz, bereketi kalmaz zaten. Karşılığında o dini gündemde tutana, bu işi yayana, yaygınlaştırmaya çalışana Allah ücret olarak cennet vaat ediyor. Gelin onu kaybetmeme savaşı verelim. Ücretimiz cennet olsun. Bakıyoruz, bütün peygamberler aynı şeyler söylüyorlar. Demek ki İslam için, İslam dini için, Kur'an için, sünnet için, Allah ve peygamber için onların tanıtılması konumunda biz görevli olduğumuza inanıyorsak iman olarak yapılacak bir tek iş var. Ne o? Karşılığında ücret beklemeyeceğiz insanlardan. Elbisemize giyerken yardım etmelerini bile, ayakkabımıza yardımcı olmalarını bile, çayımıza, çorbamıza yardımcı destek olmalarını bile beklemeyeceğiz. Küçük paketlerle ziyaretçiliğini insanlardan istemeyecek, beklemeyeceğiz. Hatta konumumuzdan dolayı bize hediyeler geliyorsa lütfen diyeceğiz, bizim düzeni bozmayın. Tabii mesela Allah birisini fabrika sahibi olarak, diğerini orada kapıcı olarak imtihan eder. Söyleyin, imtihan konumu olarak hangisi daha önde, daha imtiyazlı? İkisi de eşdeğerdedir. Öyleyse Kur'an'ı öğrenen ve öğreten en hayırlıymış. Ben öğretirken sen öğreniyorsan hangimiz daha hayırlı? Niye sen bana hediye vereceksin? Benim konumumdan dolayı beni perişan etmeye ya da beni zor duruma düşürmeye ne gerek var değil mi? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Evet, ücret beklemeden anlatacağımız Allah'ı En'am suresinin 91. ayeti şöyle anlatıyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Nasıl anlaşılacaksa öylece anlayamadılar. اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ Tutup dediler ki, Allah mümkün değil, insanlardan herhangi birine bir şey indirecek değil ki, vahiy gönderecek değil ki, bu Muhammed yalan söylüyor demek için dediler bunu. Yani sen nereden çıktın? Sana Allah Cebrail gönderecek öyle mi? Sana Allah melek gönderecek, vahiy gönderecek, kitap gönderecek, yasa ve yazgı gönderecek öyle mi? Hayır dediler. Ama bunu dediklerinde Allah'ı gereği gibi takdir edemediler de ondan. Yalan yanlış. Bilmedikleri bir Allah'tan söz ediyorlardı sanki. Sussalar daha iyiydi, dursalardı yerlerinde. Çünkü gereği gibi anlamadılar, takdir edemediler, gücünü, kudretini bilemediler. Allah'ın gücü kudreti karşısında nerede olmaları gerektiğini belirleyemediler, anlayamadılar. Hakka kadri, hakka tükatih gibi tabirler, bu işin olması gerektiği hakkı neyse öylece anlamına gelecektir. Yani kadri kıymeti konusunda hakkı neydiyse Allah'ın, Allah'a bu hakkı veremediler gibi bir anlam. Allah da diyor ki söyle onlara, kul, ciddiler mi? Yani ciddi misiniz? Demek Allah insanlardan kimseye bir şey indirmiyor öyle mi? Bir yasa, bir yazgı, bir kitap. Yani bir din indirmiyor, bir melek indirmiyor öyle mi? Peki söyleyin bakalım. Men enzelel kitabellezî câe bihi Musa nuran ve huden linnâs tec'alûnehu karâtîsa tübdûneha ve tuhfûne kesîrâ. Ne dersiniz? Ve ullimtum mâ lem te'alemû entum ve lâ abâukum. Allahu Ekber. Nasıl da ayan beyan Allah onlara onların durumunu açığa çıkarıverecek sözler söylüyor. Söyle onlara diyor Allah. Peki Allah indirmedi diyorsunuz. Hadi diyelim ki sizin dediğiniz gibi olsa bir an onun dediğini, onların dediğini hadi diyelim ki mümkün görseydik ama peki ya o zaman hani şu Musa'nın getirdiği kitap vardı ya onu kim indirdi? Nur idi üstelik öyle biliyordunuz siz de. İnsanlara hidayet rehberiydi, cenneti anlatandı, insanları nura gark edendi, aydınlıklara çıkaran bir kitaptı. Ama siz onu tecalûnehu karâtıyız. kağıtlar haline getirdiniz. Kağıt üzerinde bıraktınız sadece. Yani aslında o kitaptı, yasaydı, yazgıydı ama siz Allah'la anlaşmanızı kağıt üzerinde bırakıverdiniz. Tübdûneha ve tuhfûne ketiran. Çoğunu gizlediniz. Pek çoğunu gizlediniz. Birazını belki açığa çıkardınız. Ve ullimtüm, öğrenmiştiniz. Mâ lem te'alemû entüm ve lâ bâküm. Ne kendinizin ne babalarınızın bilemeyeceği şeyleri böylece öğrenmiştiniz. Ne dersiniz? Kim indirdi o kitabı? Kul Allahu. Onlara söyle. Belki onlar bu şaşkınlıkla akıllarına gelmez. Ya da şeytan onlara vesvese verir de onu da Musa uydurmuştu diyebilirler. Çünkü gemi azıya aldılar. Şeytanın ağzını kullanıyorlar. Ne dedikleri belli olmaz. Sen söyle onlara. Onu da Allah indirdi. Sümme zerhum fi havdihim yelabun. Sonra bırak onları şaşkınlıklarında kendileri oyun eğlenceye dalıp kendi dünyalarına dalıp yaşasınlar bakalım. Bırak bakalım biraz yaşasınlar. En'am suresinin bu 91. ayeti. En'am suresinde 7. ayet şöyleydi. Aynı surede. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِيَيْدِهِمْ لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Eğer biz sana kitabı kağıt üzerinde gönderseydik, ona elleriyle dokunsalardı, yine de kafirler bu açık net bir sihir diyeceklerdi. Sanki oradaki kağıt üzerinde bir kitap isteği burada tekrar onlara hatırlatılıyor. Evet, sizin kağıt üzerinde kitabınız var. Niye inanmıyorsunuz öylese dercesine? Ya da siz o kitabı kağıt üzerinde bırakmıştınız. Muhammed'e de böyle bir kitap gelse de o da kağıt üzerinde kalsa siz kendinize göre kendinizce yaşasaydınız anlamı da sanki hatırlara geliyor hemen arkasından. Yani hani iki kişi anlaşma yapar, anlaşma sadece kağıt üzerinde kalır. Ne o taraf ne bu taraf. İkisi de uymaz anlaşmaya ya. Sanki öyle hatırlanıyor gibi geliyor böyle kağıt üzerinde kalmak. İşte Musa'ya kitap gelmişti biliyorsunuz. Bunun farkındasınız. Bunu inkar edemezsiniz. O nur idi, hüden linnas idi. İnsanlar onunla nur buluyorlar. Onunla nura kavuşuyorlar. Onunla hidayete ulaşıyorlardı. Ve siz onu kağıt üzerine bırakmıştınız. Yani hayatınızı onunla düzenlemiyordunuz. Pek çok bölümünü gizleyerek birazını açığa çıkardığınız da bir gerçek. Öyleyse Allah indirdi de onlara sümme darhum fi havdihim yelabun. Kendi havuzlarında oynayıp dursunlar bakalım. O alçak yerlerinde, o çukur alanlarında kendi oyun ve eğlenceleriyle dalıp yüzsünler bakalım. Sen bırak onları diyor Allah peygamberimize. Onlar oynaşa dursunlar. Onlar çukurla batıp dursunlar, bata dursunlar. Kendi havuzlarında oyunlarıyla beraber ola dursunlar onlar. Ama ve hâzâ kitâbun enzellâhu mubârakun musaddikul lezî beyne yedeyhi ve litunzira ummel kura ve men havleha. Ama bu işte bir kitap. Musa'ya gönderen gönderdi bu kitabı. Enzelnahu. Onu biz indirdik. Elinizin altında dursun diye gönderdik. Enzelnahu. Rafların üstünde dursun diye değil, duvara en yükseğe çaktığınız bir çiviye asılsın orada kalsın diye değil. Enzelnahu. Elinizin altında. Dilinizin altında. Masanızda devamlı veya sininizde, sofranızda veya koltuğunuzun altında, yastığınızda, yorganınızın kenarında ama hayatın içinde, sizin yaşam biçiminizde, yan yana sizinle, sizinle beraber, yani dünyaya indirdi onu Allah. O yüceler yücesi, yüceliğin kendisi Allahu Teala, sözlerinden bir bölümünü, kendisini bizim razı edeceğimiz kadar anlaşılacak bir bölümünü bizim adımıza bize gönderdi ve indirdi ki onunla biz bereketler elde ederiz. Mubarakun, berekettir. Mübarektir, kutsaldır, en güzeldir, en güzelin güzelidir. Bir yasadır, bir yazgıdır ve Allah bunu yanımıza indirivermiştir. Allah enzelna yaptığını söylüyor. Biz de pek aşağıda bu Kur'an hemen yani ayağımıza, paçamıza, gözümüze takılıp duruyor. Yani ne tarafa dönsem Kur'an olacak neredeyse. Bunu şöyle göz görüş mesabesinden biraz yukarıya kaldırsam diye sanki kaldırıyoruz. Tedavülden kaldırır gibi. Hayattan kaldırmaya çalışıyoruz. Uygulamadan kaldırır gibi. El altından kaldırıyoruz. Ya da masanın üstünden kaldırıyoruz. Veya kullanım alanından kaldırıyoruz. Bir yerlerden kaldırıyoruz biz sanki. Oysa Allah indiriyor. İndirmiş yanımızda dursun diye. Peki ne yapsak? Aklıma şöyle geliyor. Mesela Kur'an'ı boynumuza bir iple bağlasak, hep yanımızda dursa mümkün. Öyle değil, bir tane daha olsa onu da masaya bağlasak, yapıştırsak orada da. Direksiyonda da bir Kur'an'ımız olsa, yani onu da arabaya binmeden okusak veya ineceğimizde, peki giriş kapımızın arkasına bir çivi çakıp orada bir Kur'an asalım mı? Giren okumadan girmesin, çıkan okumadan çıkmasın desek mi? Peki ya yastığımıza, oraya bağlamayacağız mı bir tane de? Çünkü yatmadan önce okusak, kalkınca okusak, işimiz olsa okusak, yani hülasa hayatın bir parçası hep bizimle beraber olsa, hep Allah'ın kitabıyla birlikte olsak, o zaman inmiş olsa, bize gelmiş olsa bu kitap, Zümer'i, Mümin'i, Fussilet'i, Şurası'yla, Hamimleri'yle beraber, Yunus'u, Hud'u, Yusuf'u, Rad'ı'yla, Elif, Lam, Ra'larıyla beraber, ya da Fatiha'sı, Bakara'sı, Ali İmran'ı, Nisa'sı, Maide'si, İhlas, Felak, Nas'ıyla bütün Kur'an hepsi beraber bize gelse, onları tanısak, yakın bilsek, beraber yaşasak, kitap olsa ama, yasa olsa, yazgı olsa, hayatımız onlar düzenlese, o zaman mübarek olur. Peki, önüne sunulanları tasdik ya da ret makamında olduğunu bilsek, ey Yüce Kur'an, ben düğünümün şöyle, giyimimin böyle, ziyaretimin şöyle, ziyafetimin böyle olmasını istiyorum, ne dersin, tasdik edersen bu projeyi, ben öylece uygulayacağım desek, evet dediğini yapsak, hayır demişse katsak, bir daha dönmesek, yenilemeye, onu aldatmaya çalışmasak, çünkü en bilenden geliyor, habir olandan, alim olandan geliyor, aldatılmaz birinden geliyor bilsek, veli tünzira ummal kura, bir de bu kitap, benim hayatımı böylece düzenlemesi yanında, peygamberimin, onun şahsında benim hayatımı böylece düzenlemesi yanında, bir de ummal kura, şehirlerin anası, yani Mekke, bir başka yeni tabirle, ana kent Mekke'nin uyarımı için gönderilen bir kitaptır ve men havleha etrafındaki şehirleri de uyarsa. Demek ki peygamberimiz bu kitap kendisine gönderilince onunla bereket buluyor. Hayatın yazgısını ondan öğreniyor. Önüne sunulanları tasdik ve ret makamında bilip hayatın düzenini onunla kuruyor. Bir de Mekke'yi ve çevresindeki kentleri onunla uyarıyor. Peki Ummal Kura yerine Mekke denilseydi şöyle anlayacaktık değil mi? Mekke ve etrafındakiler ne olurdu o zaman? Taif, Medine gibi. 3-5 şehir. Biraz daha uzaklaşın. Sana'ya kadar gidersiniz. Hadişam'a kadar uzaklaşırsınız. Başka? Ama öyle değil. Şehirlerin anası ve etrafı denilince etrafındaki çocuklar anlaşılacak. Bütün şehirler ve ana kent, merkez Kabe. Kabe ve etrafı, yani Mekke ana kent, bütün şehirler, dünyanın bütün şehirleri, onlar da yavru kentler olarak etrafındaki çocukları olacaklar. Öyleyse bu Kur'an hem peygamberimize, hem Mekke'ye, hem bütün şehirlere uyarı olarak gönderilmiştir. Bu surede, yani En'am suresinin 19. ayetinde benzer bir görev peygamberimize şöyle yüklenmişti. Ve uhiye ileyye hazel Kur'anu li unzirakum bihi ve men belag. 19. ayet. Bu Kur'an'la ben sizi ve bu Kur'an'a ulaşanları uyarayım diye bir görev olarak bana vahyolundu dedi. İnzar görevi var. Bunun için vahyolunduğunu söylüyor bu Kur'an ayeti peygamberimize. Ama kimi uyaracak? Küm bih ve men belag. Hem siz onunla uyarılacaksınız, hem de Kur'an'a ulaşanlar. Orada insan faktörüyle, sosyal faktörle anlatılmıştı. Burada da mekan faktörü, şehir faktörüyle anlatılıyor. Ummal kura ve men havleha litunzira. Yani peygamberimiz hem Mekke'yi, yani şehirlerin anasını, hem de yavru şehirler, bütün evrendeki şehirleri, bütün dünya şehirlerini onunla uyaracaktı. Vellezine yu'minune bil ahireti. Ahirete iman edenler, yu'minune bih, buna iman ederler. Ya da Kur'an'a iman, ahirete imanı. Ahirete iman, Kur'an'a imanı gerektirir. Kur'an'a iman edenler ahiret güvencesi taşırlar. Ahiret emanına talip olanlar Kur'an güvencesine taliptirler. Ve hum ala salatihim yuhafizun. Ve onlar namazlarının muhafızıdırlar. Namazlarına muhafız olmak. Namazı korumak. Bu kelimeyi toplumsal planda en çok galiba Kur'an'ın muhafızı olmak konusunda kullanıyoruz. Ama iş baştaki mu'nun atılarak hafızlık olarak kalmış. Yani Kur'an hafızları. Onu biraz da muhafızları şeklinde düşünsek, eline kılıç mı alsın, kargı mı, bomba mı alsın, silah mı? Kur'an'ı da böyle kilitlenmiş kasalar içinde kilitlenmiş kasalara koysun, ben Kur'an'ı muhafaza ediyorum desin. Öyle olmayacağını biliyoruz. Peki nedir acaba muhafaza altına almak? Bir para ise bu tamam ama sahibine vermemek şeklinde mi dersiniz? Mesela şöyle bir kese altın, bir torba altın konulsa kenara, ben de onun muhafızı olarak görevlendirilsem, bana onu emanet verenler dese ki, aman göz kulak ol, dikkat et muhafaza altında tut. Ben de hay hay desem, kendisine de vermesem buna muhafaza denir mi? Ya da kim ondan alıp gitmişse fotokopisini çeksem, kamerasını çeksem, filmini alsam, raporunu etsem, bak şunlar şunlar çaldılar diye rapor hazırlasam, böyle muhafızlık olur mu? Ama sektirmemişim, kim ne kadar aldı hepsini biliyorum, dakikası dakikasına tespit etmişim. Ya bu da muhafızlık değil. Ya ne? Gerekene verip gerekmediğinde vermemek muhafızlığını yapacaktım. İşte dinin muhafızlığı öyle zannederim. Peki ya Kur'an'ın muhafızlığı böyle değil mi? Kur'an nerede olacaksa orada tutmak, nerede olmayacaksa orada tutmamak, nerede hangi konumda durması gerekirse öylece orada bulundurmak görevi, muhafızlık görevi olacaktır. Peki ya vehum ala salati muhafizun, namazlarını muhafaza ederler. Namaz, inna salate tenha anil fahşai vel münker diye tarif ediliyorsa, yani kötülükten, fuhşiyat ve münkerattan nehyediyor deniliyorsa, işte bu görevini, bu misyonunu, bu fonksiyonunu muhafaza altına alacağız. Böyle bir namaz kılacağız. Namaz bizi Allah'a yaklaştıracak, namaz bizi kötülüklerden uzaklaştıracak şeklinde bir namaz olacak. Namaz hareketten ibaret olmayacak, ansalat-i imsahun olmayacak. Veya namaz bireysel kulluğun özeti olacak, namaz bedeni kulluğun özeti olacak, namaz Allah'ın zamana karışmasının özeti olacak, namaz Allah'tan mesaj almanın, ona tekmil vermenin özü, özeti, eylemi olacak. Hülasa peygamber modeli Allah'ın istediği bir namazı hayatlarında muhafaza altına alırlar. Allah'la irtibat kuracakları bir namaz eylemini sürdürürler. İşte böyle müminler, Allah'a imanları yanında ahirete de iman eden bunlar, elbette Kur'an'a da iman ederler. Bu Kur'an'la beraber olanlar Kur'an'ı namazda var kılmaya, böylece namazlarıyla Kur'an'ı muhafaza altına almaya çalışırlar. Son ayeti, 92. ayeti yeniden söylemeye çalışıyor ve bugünkü sohbetimi bitiriyorum inşallah. İşte bu kitap, bir kitap, bir yasa, bir yazgı ki biz onu indirmişiz, mübarektir, bereket kaynağıdır. Önüne sunulanları tasdik ya da ret makamında, onunla ana kent Kureyş ve Mekke ve etrafındakiler, kıyamete kadar bütün şehirler uyarılsın diye sana göndermiştir. Ona inananlar ahirete, ahirete inananlar ona inanırlar ve onlar namazlarının da muhafızıdırlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.